Yorumuna başlamış olduğumuz Yunus kitabı değerli dinleyicilerimiz, belki de kutsal kitabın en çok eleştiriye uğrayan kitabıdır. Birçok Mesih imanlısı eleştirenlerin eline bir yerde koz veriyorlar. Ve özellikle kutsal kitap kanonundaki yeri konusunda düşüncesizce konuşma yaparlar. Birçok Hristiyanın abartılı bir öykü duyduklarında, evet, tam bir Yunus gibi dediklerini duyarsınız. Özellikle Batı dünyasında gerçekten söylemek istedikleri, duydukları şeyin inanılması zor, belki de olanaksız bir şey olduğudur. Eleştirmenlerin aşırı teorilerinden bazıları öylesine zoraki ve hayalidir ki neredeyse gülüştür. Yunus kitabının gerçekliğine inanmak, onun açıklamalarına inanmaktan çok daha kolaydır. Sizlere Yunus kitabı hakkında yapılmış olan bu tuhaf açıklamalardan bazılarını vermek istiyorum. Bazı eleştirmenler iddialarını desteklemek için bir tek kanıt olmadan Yunus'un Sarafetli Dul'un oğlu olduğunu söylerler. İkincisi, Yunus'un gemideyken bir rüya gördüğü ve Yunus kitabının da bu rüyanın anlatımı olduğu iddiasını ileri sürerler. Üçüncüsünde bazıları Yunus kitabını Herkül'le deniz canavarı hakkındaki Fenike mitiyle bağlantılarlar. Arada birçok benzerlik yoktur ve yine bir açıklama bulma çabası içerisindedirler. Başka bir grupta Yunus gerçek biri olduğu ve Tarşiş'e giden bir gemiye bindiği halde geminin bir fırtınada battığını iddia ederler. Fırtına ve geminin batmasından sonra ön tarafında bir balık oyması olan bir başka gemi Yunus'u kurtarmıştı ve bu Yunus kitabındaki kaydı destekler. Fırtınadan sonra kurtarılan Yunus'un bir süre kendinde olmadığını anlayabilirim. O sırada balığın içerisinde olduğunu düşündüğünü de hayal edebilirim ama büyük bir olasılıkla ikinci gün kendine geldikten sonra Yunus'un bir balığın içerisinde değil bir gemide olduğu sonucuna varmış olduğu düşüncesindeyim. Görüyoruz ki bu tez de boştur. Daha başkaları suyun üzerinde ölü bir balığın sürüklendiğini ve Yunus'un fırtına sırasında onun içerisine sığındığı gibi inanılmaz iddialarda bulunurlar. Bu grup ölü bir balık ve canlı bir Yunus'u savunur. Bu kitabı bitirmeden önce, yani Yunus kitabını, dönüp diri bir balık ve ölü bir Yunus olduğunu söyleyeceğim. Öyleyse günümüzde Tanrı sözüne inanmayan ya da Tanrı sözünü kullanıp da ona yeterince değer vermeyen kişiler, Yunus kitabının bir mecazdan başka bir şey olmadığını, onun Ezop'un masallarıyla aynı sınıfa konulması gereken bir masal olduğunu savunur. Bu değerli dostum, spekülasyonları üreten kişiler, Yunus kitabının mantıksız olduğunu iddia ederler ve öyküye inanırlık kazandırmak için bu teorileri ortaya atarlar. Yunus'un onların çok mantıklı açıklamalarına tepkisini görmek çok ilginç olurdu. Bütün bu spekülasyonları gerçek bir temelleri, tarihsel bakış açısından hiçbir kanıtları olmadığından ve sadece eleştirmenlerin hayallerinde var olduklarından ötürü bir kenara koymak zorundayız. Yunus'un tarihte yaşamış biri olduğu ve bir mitoloji kahramanı olmadığı kanıtlanabilir. Anlatımın doğru olduğu kanıtlanabilir. Ve kitabın mesajının yaşadığımız bu çok önemli zamanda bile çok büyük bir anlamı olduğu gösterilebilir. Yunus, değerli dinleyicilerimiz, tarihte yaşamış biridir ve bir peygamberdir. Ve bu kitabın da, yani Yunus kitabının da yazarıdır. İkinci Krallar kitabının 14. bölüm 23. ayetinde şöyle okuyoruz. Yahuda kralı Yoaş oğlu Amasya'nın krallığının 15. yılında Yahuaş oğlu Yarovam Samirya'da İsrail kralı oldu ve 41 yıl krallık yaptı. Şimdi ikinci Yarovam'ın gerçekten yaşayıp yaşamadığını ve kuzeydeki İsrail krallığının kralı olup olmadığını ve 41 yıl hüküm sürüp krallık edip etmediğini sorgulamış kimse yoktur. Neden? Çünkü bu tarihsel bir kayıttır. Tarihte yeri vardır. Şimdi okumaya devam ediyoruz. Yarovam, Rabbin gözünde kötü olanı yaptı diyor. Ve Nevat oğlu Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı. İsrail'in tanrısı Rabbin, kulu Gat Heferli Amitay oğlu Yunus peygamber aracılığıyla verdiği söz uyarınca, Yarovam, Levo Hamat'tan Arava gölüne kadar İsrail topraklarını yeniden ele geçirdi. 2. Krallar 14. bölüm 24-25. ayetler. Şimdi Yarovam gerçekten yaşamış biriydi. Az önce belirttiğim gibi hiç kimse, hiçbir eleştirmen Yarovam'ın gerçekten yaşayıp yaşamadığını sorgulamamıştır. Çünkü Yarovam tarihte kayıtlı bir kraldır ve herkes bu tarihi olaya inanmaktadır. Yarovam gerçekten yaşamış biriydi. İsrail gerçek bir ulustu. Hamat gerçek bir yerdi ve Yunus adındaki bu adamın da bir hayal ürünü olması pek olası değildir. Evet, bu tarihsel bir kayıttır ve Yunus'un tarihte yaşamış biri olduğu sonucuna varmak mantıklı bir şeydir. Yunus'a tarihsel açıdan baktığımızda evet görüyoruz ki Yunus yaşamış birisidir. Ve Yunus kitabının da yazarıdır. Aynı zamanda bir de buna ruhsal açıdan baktığımızda biliyoruz ki Yunus bir peygamberdir. Ve Tanrı tarafından atanmış bir peygamberdir. Bunun başka bir Yunus olduğunu söylemek doğru değildir. Ya da Yunus diye bir varlık yoktur demek de doğru değildir. Çünkü böyle bir yaklaşım hem tarihe karşı bir sorumluluk gerektirir hem de Tanrı'ya karşı. Çünkü Tanrı Yunus peygamberi bir peygamber olarak atadı ve ona bu görevi verdi. Yunus adının çok görülen bir ad olmadığına dikkat edildiğinde bu özellikle belirginleşir. Bu ad kutsal kitapta sadece 2. Krallardaki bu ayette, Yunus kitabının kendisinde ve İncil'de bu kitaptan söz edilen kısımlarda geçer. Kutsal kitapta sadece bir tane Yunus vardır ve o da tarihte yaşamış biridir. Yunus'un durumunu peygamberlerden bir başkası olan Obadiye ile kıyaslamak ilginçtir. Bildiğim kadarıyla Obadiye kitabını yazan Obadiye adlı bir adamın gerçekten yaşayıp yaşamamış olduğunu kimse sorgulamamıştır. Buna karşın hem eski antlaşmada hem de yeni antlaşmada Obadiye hakkında bir tane bile tarihsel kayıt yoktur. Liberaller, yani Tanrı sözünü alıp kullananlar ama Tanrı sözünü Tanrı sözü olarak görmeyenler Obadiye'yi kabul eder ama Yunus'u reddeder. Neden? Çünkü orada kayıtlı olan mucizeyi reddederler. Yunus kitabının tarihsel kaydını sorgulamaya başladığınız an değerli dinleyicilerimiz, Rab İsa Mesih'in de inanılırlığını sorguluyorsunuz demektir. Liberal birinin İsa gelmiş geçmiş en büyük öğretmendir demesini duymak çok tuhaf bir şey. Çünkü büyük bir öğretmeni belirleyen şeylerden biri öğrettiklerinin doğru ve gerçeğe uygun oluşudur. Ve İsa Mesih İncil'de Yunus hakkında söz etmiştir. İsa kendisi Yunus'un tarihsel bir kişi olduğunu ve balığın içindeki deneyimini doğruladı. Luka 11:30'da şöyle okuyoruz. Yunus nasıl Nineve halkına bir belirti olduysa insanoğlu da bu kuşak için öyle bir belirti olacaktır. Sonra Matta 12:39-41'de şöyle okuyoruz. İsa onlara şu karşılığı verdi. Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus peygamberin belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa insanoğlu da 3 gün 3 gece yerin bağrında kalacak. Nineve halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Nineveliler Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın Yunus'tan daha üstün olan buradadır. Evet, bunlara tanıklık eden değerli dostum İsa Mesih'tir. Şimdi İsa Mesih gelmiş geçmiş en büyük öğretmendir diyorsunuz. Ama İsa Mesih'in tanıklık ettiği bu kişiye inanmak istemiyorsunuz. Bu hiçbir zaman Tanrı'ya inanma ile bağdaşamaz. Unutmayalım, Yunus bir peygamberdi. Ama kitabı bir peygamberlik kitabı değildir. İçinde kayıtlı hiçbir peygamberlik yoktur. Bunun yerine Yunus'un hayatındaki en önemli olaylardan birinin kendi ağzından anlatımıdır. Hikayeyi anlatan Yunus'tur ve bize yaşadıklarını anlatmaktadır. Bu anlatım iki büyük mesaj taşır. Burada İsrail ulusunun büyük sıkıntı dönemindeki resminin Tanrı'nın halkını nasıl koruyacağının vahiy kitabında mühürlenen 144 bin kişinin resminin bir minyatürünü görüyoruz. Burada ayrıca İsa Mesih'in dirilişi konusunda harika bir öğreti görüyoruz. Bu kitap aslında dirilişin peygamberliğidir. Yunus kitabı inanılmaz bir abartı değildir, hayır. Ve bu da bu kitaba inanmanın ne kadar imkansız olduğunu epey vurgulayan, reddedici dünyayı gerçekten rahatsız eden bir şeydir. Bu kitap, yani Yunus kitabı, ölümden dirilen bir adamın ve ortasında boğazlanmış gibi duran kuzu olan bir tahtın resmidir. Bu kuzu dirilmiş bir kuzudur ve günümüzdeki Mesih'i reddeden dünya bir gün dağlara ve kayalara seslenip üzerimize düşün, taht üzerinde oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi diye bağıracaktır. Bazen bu kısa kitabın edebi değeri yersiz eleştirilerde bulunan eleştirmenlerin patırtısında kaybolmaktadır. Yunus böylesine küçük bir alana sığdırılan en güzel öyküdür diye yazan edebi eleştirmen ve yazarın sözlerini hatırlamak yerinde olacaktır. Önümüzde inanılmaz bir abartı değil, edebi bir mücevher olduğunu aklımızda tutmamız iyi olacaktır. Belirtmek istediğim bir başka önemli nokta da balığın kitabın kahramanı olmadığıdır. Kitaptaki kötü unsur da değildir. Balık çok önemli bir hale geldiği halde bu kitap bir balık hakkında bile değildir. En büyük zorluk doğru perspektifi korumaktır. Balık sadece vitrindeki bir süstür. Ya da isterseniz pasta süsü diyelim. Bir tiyatro oyununda belirli sahne donatımları ve dekorlar vardır. Hamlet'in siyah, mavi ya da beyaz bir fonun önünde oynaması önemli değildir. Ve Yunus'un hikayesinde de balık oyununun yıldızı değil, dekorlardan biridir. Kutsal kitabın herhangi bir kitabını ele alırken, en önemli şeyler ve daha az önemli şeyler dedikleri arasında bir ayrım yapmalıyız. Yunus kitabındaki daha az önemli şeyler balık, kabak, doğu rüzgarı, gemi ve hatta Nineve şehridir. En önemlileri egemen Rab ve Yunus'tur. Tanrı ve insandır ve bu kitap da bunun hakkındadır. Şimdi Yunus kitabının tarihine bakalım. Tutucu bilginler, muhafazakar bilginler Yunus kitabının yazılışını İsa'dan önce 745'ten önceye koyarlar. Olaylar yaklaşık bu sırada gerçekleşmişti. Bazıları İsa'dan önce 860'a koyarlar. Bana göre İsa'dan önce 800-750 yılları arasına koymak en doğrusudur. Tarihi etüt eden kişiler bu dönemde Nemrut tarafından kurulan Nineve'nin o sıralarda en parlak devrini yaşamakta olduğunu, Asur ulusunun zamanın büyük dünya gücü olduğunu hatırlayacaklardır. Bu ulus İsa'dan önce 606 sıralarında yok edilmişti. Yunanlı tarihçi Herodot'un zamanında Nemrut'un kentinin yerinde yeller esiyordu. Zenof'un şehirden geçtiğinde şehir terk edilmişti ama duvarların hala durduğunu ve 5-6 metre yüksekliğinde olduklarına tanıklık etmiştir. Tarihçiler şimdi 3-4 metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığında olduğunu hesaplamaktadırlar. Göreceğimiz gibi Nineve çok büyük bir şehirdi ve kayıtta bize bundan fazlası söylenmemektedir. Yunus kitabının konusuna gelelim. Yunus kitabının kısalığı dikkatsiz bir okuru bu kitabın Yunus'u yutan balina hakkındaki tartışmadan başka hiçbir önemi olmadığı sonucuna varabilir. Burada balina için kullanılan sözcük ketostur ve büyük bir deniz canavarı anlamına gelir. Bu balık bir balina olabileceği halde ben öyle olduğunu sanmıyorum. Çünkü kutsal kitap bizlere özel bir balığın hazırlanmış olduğunu söyler. Ama Yunus kitabının çok kısa 4 bölümü vardır ve kutsal kitabın en kısa kitabı olan Obadiah'ın sadece 2 mislinden biraz daha uzundur. Çok kısa olduğu için onu görmezlikten gelmeye yatkın olabiliriz. Ancak bu kitaplardan hiçbirine küçük peygamberler dememeliyiz. Çünkü her biri küçük birer atom bombası gibidir. Tanrı'nın gücü ve programıyla doludur. Yunus kitabında önerilip geliştirilen 6 önemli konu vardır ve bunlar Yunus kitabını günümüz için çok uygun bir konuma getirir. 1. Bu eski antlaşmada İsa Mesih'in dirilişini ortaya koyan tek kitaptır. Hristiyan inancının bütün büyük doktrinleri eski antlaşmanın belirli kitaplarında ortaya konulmuştur. Örneğin çıkış kitabı kurtarılışı ortaya koyar. Bu kitapta Mesih'e gelen günahkarın günahtan kurtarılışı canlandırılır. Rut kitabında kurtarılışın romantik yanını, sevgi dolu yanını görüyoruz. Esther kitabında Tanrı'nın sağlayışının romantikliğini görüyoruz. Ben Eyüp kitabının tövbe konusunu öğrettiğine inanıyorum. Kutsal kitabı okuyup imanımızın büyük doktrinlerinin eski antlaşma kitaplarından birinde canlandırıldığını görebilirsiniz. Yunus adındaki bu kısa kitap Rab İsa Mesih'in dirilişini canlandırır ve öğretir. Eğer bu kitap dirilişin harika doktrinini öğretmiyorsa o zaman Hristiyan inancının bu en önemli doktrini eski antlaşmanın hiçbir kitabında canlandırılmamaktadır. Sırf bu bile onu önemli bir kitap haline getiriyor. 2. Yunus kitabı kurtuluşun işlerle olmadığını, insanları tövbeye götüren imanla gerçekleştiğini öğretmektedir. Bu kısa kitap Ortodoks Yahudiler tarafından kefaret günü olan Yom Kipur'da okunmaktadır. Tanrı'ya giden yol, yaptığımız iyi işler aracılığıyla değil, Tanrı'nın bizim yerimize kurban olarak ölüp kanını akıtması aracılığıyladır. Yunus kitabının en önemli cümlesi ikinci bölümdedir. Kurtuluş senden gelir ya Rab. Kurtuluşu başlatan Tanrı'dır. Kurtuluşumuzun büyük binasını O dikmiştir, mimar O'dur değerli dostum. 3. Bu kitabın üçüncü büyük amacı, Tanrı'nın lütuf amacının bozulamayacağını göstermektir. Yunus, Nineve'ye gitmeyi reddetmişti ama Tanrı mesajı hala Nineve'ye verecektir. Bu durumda Yunus'un Nineve'de Tanrı'nın tanığı olması ilginçtir. Oraya gideceğini bilmiyordu ama gitti. Gitmek zorundaydı. 4. nokta, kitaptaki 4. büyük gerçek, Tanrı'nın bizim imansızlığımızdan ötürü bizleri bir kenara koymayacağıdır. Tanrı sizi kullanmayabilir ama sizi bir kenara atmaz. Futbolda oyuncuların dışında yedek oyuncular var ve bir de sırada oturan oyuncular vardır. Yani futbolcuların yanlardaki sıralarda oturan bir sürü futbolcu vardır. Hatta sıralarda oturan futbolcular oynayanlardan daha fazladır. Bir oyuncu oyuna ancak oyuna bir katkıda bulunabileceğine inanıldığı zaman çağrılır. Eğer siz ve ben değerli dostum imansızlık gösterirsek Tanrı bizi yanlardaki sıralara oturtabilir. Ama hala üniformayı giyiyoruz ve bizi bir kenara atmaz. Yaşam oyununa yeniden girmeyi ve onun isteğini yapmayı istediğimiz her zaman bunu yapmamıza izin verecektir. 5. büyük gerçek de Tanrı'nın iyi ve lütufkar olduğudur. Kayra dolu olduğudur. Kutsal kitapta Tanrı hakkında yer alan en etkileyici resmi görmek istiyorsanız Yunus 4. bölüm 2. ayeti okuyun. Eski antlaşmanın bir gazap tanrısı ve yeni antlaşmanın da bir sevgi tanrısı gösterdiğini söylemek yanlıştır. Yunus kitabında öç almaya çalışan bir tanrı görmüyoruz. Tanrı'nın verdiği mesaj aracılığıyla tövbe eden Nineve halkı yargı giymedi. Rab onları affetti, tövbe ettikleri için. Ve Yunus buna çok öfkelendi. Rab'be şöyle dua etti. Ah ya Rab, ben daha ülkemdeyken böyle olacağını söylemedim mi? Bu yüzden Tarşiş'e kaçmaya kalkıştım. Biliyordum, sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, cezalandırmaktan vazgeçen bir tanrısın. Ya Rab, lütfen şimdi canımı al. Çünkü benim için ölmek yaşamaktan iyidir. Rab Yunus'a neden öfkeleniyorsun diye karşılık verdi. O kentte sağını solundan ayırt etmeyen 120 bini aşkın insan, çok sayıda hayvan var. Ben onlara acımayayım mı? Evet, eski antlaşmanın bir gazap tanrısı ve yeni antlaşmanın da bir sevgi tanrısı olduğunu söyleyenler vardır. Ama görüyoruz ki böyle değildir. Yunus kitabında öç almaya çalışan bir tanrı görmüyoruz. Seven ve acıyan, kurtarmak isteyen bir tanrı görüyoruz. Altıncı ve son büyük öğretide Tanrı'nın diğer ulusların da Tanrısı olduğudur. Tanrı İbrahim peygamberi seçtiğinde diğer uluslara aslında insanlık ailesine giren günahtan ötürü sizi bir süre için terk etmek zorundayım. Bir adam ve bir ulus aracılığıyla sizin için kurtuluş hazırlayacağım ve kurtarıcıyı dünyaya onlar aracılığıyla getireceğim diyordu. Tanrı şimdi bütün insanlık için kurtuluşu sağlamıştır. Kutsal kitabımda değerli dostum, Yunus kitabının üzerine Romalılar 3:29'u yazdım. Elçi Pavlos, "Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin tanrısı mıdır? Diğer ulusların da tanrısı değil mi? Elbette diğer ulusların da tanrısıdır." diyor. Yunus kitabı değerli dostum, Tanrı'nın eski antlaşmada bile diğer ulusları unutmadığını gösteriyor. Fahişe Rahav gibi bir kadını ve Asurlular gibi zalim ve vahşi bir ulusu ve başkentleri Nineve'yi kurtarmaya istekliyse, Tanrı'nın günahkarları kurtarma işinde olduğunu söylemek istiyorum. Sen günahlısın dostum, ben de günahlıyım. Ama Tanrı bizleri kurtarmak istiyor. Beni kurtardı. Rabbin çağrısına evet dedim ve ben kurtuldum. Tanrı seni de kurtarmak istiyor. Tanrı'nın amacı senin yok olman değildir. Tanrı'nın hedefi ona karşı işlediğin suçtan dolayı seni cehenneme atmak değildir. Tanrı seni kurtarmak istiyor. Günahımdan tövbe edip kendisine dönmeni bekliyor. Yunus kitabının ana hatlara geliyoruz. Yunus kitabını incelemede iki yaklaşım vardır. En popüler olanı ve çoğu yorumcu tarafından izlenileni Yunus'la Pavlos arasında çarpıcı bir benzerlik olduğuna dikkat çekilen yaklaşımdır. Hem elçi Pavlos hem de Yunus peygamber Yahudi olmayan uluslara müjdeciydiler. Onlara müjdeyi götürdüler. Her ikisi de denize atılmıştı. Her ikisi de gemideki denizcilere tanıklık etmişlerdi. Ve her ikisi de o denizcileri ölümden kurtarılma işinde kullanılmışlardı. Dikkatli bir çalışmanın, araştırmanın ortaya koyacağı başka çarpıcı benzerlikler de vardır. Bir, müjdecilik yolculuğu olarak kabul ettiğim Roma'ya yolculuğu dahil, haberci Pavlos'un aslında 4 müjdeci yolculuğu olmuştu. Yunus'un 4 bölümü, Yunus'un 4 müjde yolculuğuna bölünebilir. Birinci yolculuk balığın içineydi. İkincisi kuru toprağıydı. Üçüncüsü Nineve kentineydi ve dördüncüsü de onu Tanrı'nın kalbine götürdü. Bu kitabın çok iyi ve güvenilir bir kısımlara ayrılışıdır. Ama beni hiçbir zaman tam olarak tatmin etmemiştir ve ben kitabın ana hatlarını Pavlos'la bir kıyaslama yapmadan çıkartmaya çalıştım. Doğrusunu isterseniz Yunus'un kısa kitabının ana hatlarını yapmakta, vahiy kitabının ana hatlarını çıkartmaktan daha çok zorlandım. Yunus'un ana hatlarını çıkartmakta benim başka bir yaklaşımım var ve size bunun nasıl geliştiğini anlatmak istiyorum. Uzun yıllar önce bir gece tren istasyonunda tren bekliyordum. Okuduğum okula geri dönüyordum ve o sırada kutsal kitabın her kısmının ana hatlarını çıkartmak üzerinde çalışıyordum. Çünkü bu tür hizmete erken başlamıştım. Ama Yunus için bir ana hat çıkaramıyordum. Sonra trenin geç geleceğini öğrendim. Yarım saat, bir saat arası beklemem gerekecekti. Sizin de bir havaalanı ya da tren istasyonunda beklemeniz gerektiğinde yaptığınızdan emin olduğum şeyi yaptım. Oturmadan önce epey dolaştım. Patlamış mısır makinesinin önünden geçtim. Gazete dergi satan bir mağazanın önünden geçtim. Günümüzde onlara hediyelik eşya mağazaları deniyor. Kolacının önünden geçtim ve oradaki lokantanın önünden geçtim. Dolaşıp durdum. En sonunda tren saatlerinin yazılı olduğu levhanın önüne geldim. Tren saatlerine bakarken Yunus kitabının ana hatlarının saatlerin gösterildiği bir levha gibi yapılabileceğini düşündüm. Saatlerin yazılı olduğu bir levhada üç önemli şey bulunur. Birincisi, tren ya da uçağın ayrılış saati ve ayrıldığı yer. İkincisi, trenin ya da uçağın gideceği yer. Son olarak trenin gittiği yere kaçta varacağını bilmeniz gerekir. Şimdilerde konuşmalar yapmak için birçok yerlere gidiyorum ve eğer uçağa ya da trene binersem bilinmesi önemli olan üç şey vardır. Kalkış saati, nereye gidildiği ve varış saati. Bu yüzden eğer Yunus kitabına üzerinde saatlerin yazılı olduğu bir levha gibi bakarsanız Yunus kitabının ana hatları şöyle olur. Bölüm 1. İsrail, gidilen yer, Nineve, varış, balık. Bölüm 2. Kalkış, balık, gidilen yer Nineve, varış, kara toprak. Bölüm 3. Kalkış, kara, gidilen yer Nineve, varış, Nineve. Bölüm 4. Kalkış, Nineve, gidilen yer asma kabağı, varış, Tanrı'nın kalbi.